Bayram 17, sayfa 231, yeni bölüm Handan. Handan'ın dudaklarının kenarında anlattıklarımı küçümsediğini belirten bir gülüş var, sinirime dokunuyor. Niye öyle sırıtıyorsun, abarttığımı mı sanıyorsun yoksa? Hayır, ne münasebet, ben başka şey gülümsüyorum. Nedir seni bu kadar eğlendiren? Bizim cemiyetimizde kadının bir türlü kurtulamadığı anaçlığı. Anlamadım. Artık o derece benimsenmiş, ruhumuzu işlemiş ki hayatın bütün renklerinin üzerinde bir örtü çektiğini fark bile etmiyoruz bu hissi. Hangi ismiş bu? Analık. Handan, Allah aşkına, sana tüm anlattıklarımdan bu sonuca mı vardın? Sana bir toplumsal tepkiyi naklettim. Haftalarca susturulamayan bir haykırışı, bir kişilik savaşını sen getirip anaçlığa mı bağladın? Mübalağa etme. Bu senin anlattığın bir harp hali değil. Bak, benim neslim işgali gördü, işgali. Halide edip düşman ordusunun merasimle şehre gidişini bizzat izlemiş. Meclisin işgalci askerlerce basılışını, mebusların sille tokat dışarı atılmalarını, Türklerin kendi ülkelerine itilip takılmasını utancını yaşamış. O arası kurtuluş ordusuna katılmış sonra. Yeter ama Handan, bunları ben de biliyorum. Bir gün ülkemiz işgal edilirse hepimiz yine silahlanır gideriz. Benim sana anlattığım sadece yaşam tarzlarımızı ve kişisel özgürlüklerimizi koruma savaşıydı. Sen hiç anlamadın beni. Meselenin vatanı kurtarmakla bitmediğini en iyi ben biliyorum. Çünkü tam da o noktada başlamıştı benim esas vazifem. Düşmandan kurtarılmış vatanda insanları da tek tek cehaletin esaretinden kurtaracaksın ki onca kan boşuna akmış olmasın. Halide edip bence orta onbaşı olduğu kadar romanlarındaki kadın kahramanları fikriyatları, şahsiyetleri ve en önemlisi cinselliklerine meydan okutabildiği için mühim biriydi. Meydan okuyanlardan biri de sen miydin? Elbette. Ben cinsel itirazın kadın tabiatının önemli bir yeri olduğunu işaret eden ilk Müslüman Osmanlı kadınıyım. Evet, sadece bir roman kahramanı olabilirim ama ezber bozanım ben. Kocasına ve çocuklarına sadece şefkat ve hizmet vermek için yaşayan uysal, boynu eğik Türk kadının tiplemesinin çok dışındayım. Sana bu kadar alaka duymamın sebebi de bu zaten. Sen de kendimi bulma. Ben Handan'ın trajik ölümüyle sonlanan öyküsünden korktuğum için bu konudan hep kaçmıştım. Ama işte yine peşimdeydi. En iyisi adaya vurmak olacaktı. Sen de bende kendini mi buldun? Nasıl buldun acaba? Hangi sayfamda? Sen benimle istediğin kadar eğlen. Ben yine de senin ciddiyetle cevaplayacağım. Erkeklerle olan münasebetlerinde duygudan çok hassas yer vermen. İsmimizin haricinde bizim diğer müşterek noktamız da budur işte. Sen hangi aşkında hazza yer verdin ki? Büyük aşkın Nazım'ı reddettin. O pişmanlıkla gidip Hüsnü Paşa ile evlendin. Sonra da kuzenin kocasının aşkı olup aşkından öldün. Haz dediğin hasta yatağında yatarken çalınmış aceleye getirilmiş bir öpücük mü? Çok aceleyle okumuşsun romanımı. Ben de senin kafayla baştan oku ki ruhumun bütün çırpınışlarını, zıttıklarını, burhanlarını göresin. Aslında ben biraz da senin tarifindim. Handan, yok canım. Tıpkı senin gibi burjuva bir kadını temsil ediyorum. Niye öyle bakıyorsun bana? Osmanlı'nın edebiyat dünyasında cinselliğin farkını ilk varan kadın olmak küçümsenecek bir şey değildir. Seni okuyan tüm Osmanlı kadınları kazan kaldırdı ve meğer bizim de cinsel dürtülerimiz varmış diyerek bağırarak kocalarına mı saldırdılar? Hayır, ama kendilerini de mevcut olan o damarı tanıdılar. En azından Handan romanını okuyanlar anladı ki kadınların da cinsel hisleri ve arzuları var. Kusura bakma ama kadınlar cinsel özgürlüğün bayrakları, Halide Edip'ten çok daha cesur adımlar atan duygudur benim için. Nurlar içinde yatsın. Bir duygu eserimiz vardı bize. Orduya falan katılmadı. Militan kahramanlıklar taslamadı ama her türlü cinsel hakkımıza sahip çıktı yaşadığı müddetçe. Çoğumuz bedenlerimize ve cinselliğimizi onun sayesinde tanıdık. O da Halide Edip'ten feyiz almıştır muhakkak. Sanmıyorum. O tüm ataerkil davranışlara başkaldırdı. Kadının erkekler tarafından konmuş zincirlerini kırdı. Senin zincirlerin de mi o kırdı? Tesin olmadı değil. İşte burada yanılıyorsun Handan kardeş. Senin zincirlerin de tıpkı benimkiler gibi yerinde duruyor. Ben kocam olan düşkünlüğümle kadının cinsel itirazının erkeğinki kadar güçlü, yakıcı olduğunu ispat ettim ama beni aldattığında onu bırakıp gidemedim. Çünkü Osmanlı geleneğinde aileye bağlılık şarttı ve bu şart benim için içime işlemişti. Kuzenimin kocasına bütün benli bir ruhuma aşık olduğum zaman dahi onun münasebete giremedim. Çünkü ait olduğum müitte evlilik dışı münasebet asla hoş görülemezdi. Düşünsene, sadece hissettiklerim, hayal ettiklerim için ölümle cezalandırdım kendimi. Bunların benimle ne alakası var? Lafımı kesmek anlatayım. Aynı parçanın dışı sen de yaşıyorsun anda. Güya hürsün. Ama bu hürriyet, bu kimseye bağlanamayış sana saadet getirmiyor. Kederler içindesin. Defne'ye bir anne sevgisiyle yapışmandan belli ki sen de benimle aynı irsiyetin erisin. Aile, aile, aile. Ne kadar modernleşirsek modernleşelim fark etmiyor. Biz bu coğrafyanın kadınları hep aynı parçalanışı ve kafa karışıklığını yaşıyoruz. Hür olacağız, evet. Fakat aileye sadakat bizim elimizi kolumuzu hep sımsıkı bağlayacak. Bu yüzden müsavi olamıyoruz erkeklerle. Hiç de değil. Ben doğduğuma çok uzun zamandır erkeklerle eşit yasalaklara sahiptik. Cinselliğimizi de idrak etmiştik üstelik. En azından bizler büyük şehirlerde ve batı bölgelerinde yaşayan kadınlar eğitimle özgür ve eşittik. Her şey mükemmelse niye baş kaldırıyordu o bahsettiğin gizdeki çocuklar? Her şey mükemmel değil. Kazanılmış haklarımızı kaybetmekten, daha ileri evrensel haklı ulaşmaktan vazgeçip geriye dönmekten, ilkel bir Orta Doğu ülkesine dönüşmekten korkuyoruz. Tekmil haklarımızı aldık demedin miydi? Haklarımız var ama giderek kağıt üzerinde kalıyor. Adalet sistemi darmaduman, eğitim sistemi altüst oldu. Sanat çok geri plana itildi. Tiyatrolarımız kapanıyor. İstanbul'daki opera çoktan kapandı bile. Kadına evinde oturup çocuk doğurması ve sahip çocuğuna bakması için müthiş teşvik var. Kadının lehine öyle yasalar çıkarıyor ki artık kimse kadın eleman çalıştırmak istemeyecek. Senin anlayacağın hepimizden birer eleman olmamız isteniyor. Güzel ama hoş ama içi boş. Benim sevgili kuzenimin içi boş deme. Öyle olmasa kocası sana aşık olur muydu? Neriman senden daha güzeldi ama Refik Cemal seni zeki, eğlenceli, eğitimli bulduğu için sevdi. Erkekler kelebek gibidir. Hepsi çiçekten çiçeğe konar. Sen gerçekten başka bir dönemin kadınısın Andal. Belki kendi devrinde cinsel özgürlük öncüsüydün ama bugünün kadını değilsin. Yoksa asla böyle konuşmazdın. Hangi devirde yaşarsan yaşa, mutlu olmak istiyorsan bağışlamayı öğrenmelisin Andal. İnsanların değişmeyeceğini, taraftarları olduğunu kabul etmeyi öğren. Kendi edep ölçülerine göre bir sınırlama yaparsan, tenkit ettiğin hükümetten ne farkın kalır ki? Yani kelebek olduklarını peşinden kabullendiğimiz kocalarımız başka kadınlara fik atarlarken, senin kuzenin yapmış olduğu gibi bizlere de çocuk bakalım, öyle mi? Refik Cemal benim de fik atmadı. Nasıl atsın? Halin yoktu, yataklara düşmüş ölüyordun. Pür sıhhat olsam dahi aramızda hiçbir şey vuku bulmazdı. Ben sırf o aşkı yaşamamak için öldüm. Halide Edip beni, iffetimi korumak için öldürdü. Ne mutlu bana ki Halide Edip benim romanımı yazmamış. İffet torununu ölmek istemeyebilirdim. Sen ne için ölmek isterdin? Sahi ben ne için ölmek isterdim? Vatan için silah saldırıp dağlara çıkabilir miydim Halide Edip gibi? Ya da Defne yaşasın diye canımı verir miydim? Şeytanla pazarlıktı. Gezi olayları sırasında tasladığım kahramanlık dayı hep ölçülüydü. Hatta yaptıklarım düpedüz öfke patlamalarıydı aslında. Uğruna ölümü göze alabileceğim bir şey olmadığına göre sağlıklı ve uzun yaşayıp yaş haddinden ölmek, işte ben, bana en yakışan ölüm. Beni Handan'ı beğendirecek bir beyaz yalan söylemeliydim. Sustum. Neyse ki kendine karşı dürüstsün dedi. Hayatı sevdiğine göre hayattan korkma. Defne'yi de serbest bırak. Kendini benzetmeye çalışma, değil mi? Defne çevrecidir. Seni benim gibi cinsel özgürlüğe falan kafa yoracağını sanmıyorum. Çevreden tabiatı mı kastediyorsun? Evet, öyle diyelim. Kainat senin dilinde. Kainat bir bütündür. Sadece ağaçlar ibadet değildir. Hayvan da insan da kainatın bir parçası. Cinsellik de. Hatta dilinden düşürmediğin özgürlük de. Özgürlük dediğin hürriyet ise eğer kadının hürriyeti anladıklarıyla sınırlıdır. Bunu da öğreneceksin zaman içinde. Bir şeyler daha söyledi ama sesi giderek daha uzaktan geliyordu. Handan soluyordu yine. Giydiği lacivert etek giderek açık maviye dönüyordu. Gitmeseydin keşke dedim. Zaten ben de gideceğim yakında. Hiç olmazsa ben gidene kadar kalaydın. Kalamam. Ama sen benimle daha fazla vakit geçirmek istiyorsan Halide Edip'i anlatan kitaplar var. Onları oku. Okudukça Halide Edip'e beni, ben de ise kendini bulacaksın. Handan sen bir hayalsin, gerçek değilsin ki. Hayal varsa gerçek de vardır. Hayali kurulmayan gerçekler olur mu hiç? Bir rüzgar dolan dolada. Pencerem açık kalmış. Gittim kapattım. Başımı çevirdiğimde Handan hasır koltukta değildi artık. Panjuru indirip perdeyi sımsıkı çektim. Sandalyeye çıkıp yatak örtüsünü kornişin üstünden aşırdım. Sırf o da iyice karanlık olsun diye, karanlık da dayı dönmedi yerine. Çaresizce kalktığı koltuğa oturdum ve çok uzaktan gelen o kendine has hafif boğuk sesini duydum. Ben bir alevdim. Kendi kendimi yaktım. Sen sakın kendine bunu yapma Handan. Bunu kendime yapmamak için yeniden hayal kurmaya başlamalıydım. Kendim için defterini hayatta ülkem için güzel ayarlar. Ne demişti bana adaşım? Hayal varsa gerçek de vardır. Öğüdümü tutmak için Handan'ı ve Halide'yi her yönüyle çok daha iyi tanımak istiyordum. Onları tanıdıkça kendimi aynı tutacağımı, hatta kendimi ters yüz edeceğimi hissediyordum. Üzerime bir şey geçirip kasabaya kadar inmeye karar verdim. Bir kitapçı mutlaka bulunurdu herhalde Urla'da. Bölüm sonu sayfa 238. Yeni bölüm sayfa 239. Derya. Urla çarşısının bu kadar kalabalık olabileceğini asla tahmin etmezdim. Arabamı bırakacak bir yer bulmak için dört döndüm ve nihayet önünde zar zor park ettiğimiz caddeye girip eczaneye yerini sordum. Gözüme yansıyan güneşin altında araba kullanırken başım ağrımaya başlamıştı. Hangi yönü yürüseniz eczaneye gelir bulur siz dedi kasabadaki genç kız. Sağa saptım. Sosyetik olmayan bir kasabanın hatta içinde neden bu kadar kalabalık olduğuna şaşarak yürürken sıcak tüm gücüyle yüklendiği beton zeminden tabanlarıma geçiyordu. Kavurucu sıcağı bana hissettirmeyen, rüzgarlı tepeden vadiye bakan oteli ne büyük bir isabetle seçmişim meğer. Alışverişimi bir an önce bitirip otele geri dönmek için acele ediyordum. Bir eczane, bir de kitapçı. Uğrayacağım yerleri hepsi buydu. Eczane zaten kasiyer kızın dediği gibi birkaç adım adı sonra çıktı karşıma. Girdim. Ağrı ve uyku ilaçlarımı aldım. Paramı öderken eczacı hanıma yakınlarda bir kitapçı var mı diye sordum. Birkaç dükkan ötedeki kırtasiyeyi tarif etti. Az sonra oyuncaktan vazoya pek çok şey satan geniş dükkandaydım. Raflardaki resimli çocuk kitaplarının bolluğu çarpıcıydı ama okunacak kitap azdı. Satıcı kızı aradığım kitapların adlarını söylüyordum ki müşterilerden biri yanıma yaklaştı. Bu kitapları ancak az ilerideki panın bulunduğu meydanın üst katındaki rüzgar gününü bulabileceğimi söyledi. Kırtasiyeden çıkıp cadde boyunca ilerledim. Geniş meydanda yürüyen merdivenlerle bir üst kata çıktım. Rüzgar gülü sağ taraftaydı ve kasasında yine genç bir kadın oturuyordu. Girdiğim tüm dükkanlarda satıcıların ya da kasiyerlerin kadın olması bir tesadüf müydü yoksa orada kadınların iş gücüne katılımı da yüksekti bilmiyordum ama bu bana iyi bir işaret gibi geldi. Halide Edip'le ilgili kitaplar bulunur mu diye sordum. Kasayı bırakıp yanıma gelen güzel hanıma. Birkaç romanı ve hakkında yazılmış iki araştırma var dedi. Aradığınızı bulamazsanız getirebilirim. Beni E harfinin rafına yönlendirdi. Handa'nın son baskısını ve araştırmalarını aldım. Kaç gündür gazete okumamıştım. Birkaç gazete, bir iki tane de dergi seçtim. Dükkandaki diğer romanları inceledim sonra. Son çıkanlarla çok satanların yanı sıra klasikler de vardı raflarda. Ne güzel bir kitap evi dedim. Yeniyiz, ayrıca çalışıyoruz. Hayırlısı olsun, satışlar nasıl? Yaz aylarında yazlıkçılar var sağ olsunlar. Kışta Darüşşafaka'nın huzurevinde kalan emeklileriyle öğrenciler kurtarır diye düşünüyoruz. Huzurevi mi var Urla'da? Orman içinde çok güzel bir yer. Oradan çok gelin oluyor. Ne de olsa hepsi mürekkep yalamış insanlar. Defne beni terk ederse ben de bir gün oraya mı yerleşeyim acaba diye düşünerek paramı ödedim, kapıya yöneldim. Ben kapıdan çıkarken eli kolu poşetlerle dolu bir kız içeri giriyordu. Önce ikimiz de yana çekilerek birbirimize yol verdik. Sonra da aynı anda kapıdan geçmeye kalkışıp kapı aralığında sıkıştık. Ah, Handan abla dedi genç kız. Tanıyordum bu sesi. Yüzüme baktım. Derya, İlhami'nin kızı. Derya, sen ne arıyorsun burada? Ben burada yaşıyorum dedi. Urla'da mı? Buralarda bir köyde. Allah Allah, hiç bilmiyordum. Neden? Hayat öyle emretti Handan abla. Tanıdığım çocuksu şımarık Derya'nın ağzına yakışan bir cümle değildi bu. Ben giderek artan şaşkınlığımı yenmeye çalışırken, ''Asıl siz ne yapıyorsunuz burada, tatilde misiniz?'' diye sordu. ''Öyle sayılır, kısa bir süre için geldim.'' Bir an söyleyecek bir şey bulamadan birbirimize baktık. Derya'nın neden Urla'da yaşadığını pek de merak etmiyordum. Herhalde denize yakın bir yazlıkta kalıyorlardı ailece. ''Annenle babana çok selam söyle canım.'' dedim. Yüzü tuhaf bir ifade belirdi. ''Annemi kaybettim.'' dedi. O kadar sakindi ki tam anlayamadığım için aptalca bir soru sordum. ''Çarşıda mı kaybettin?'' ''Annem öldü.'' Tanrım, güneş gökyüzündeki yerinden çarşının betonuna ani bir iniş mi yapmıştı? Her yer sapsarı sıcak, yapışkan bir sıfırla kaplanıyordu sanki. Dizlerim çözülüyordu. Düşmemek için kapı önünde duran kitap kulesinin üzerine çöktüm. İyi misiniz Handan abla? Hay Allah, keşke böyle pat diye söylemeseydim. Dükkanın sahibi olduğunu sandığım genç kadın yanımıza geldi. Benim halimi görünce hemen oracıktaki kafeden bir bardak su kapıp getirdi. Suyu içeceğimi elime döküp yüzüme gözüme sürdüm. O sıcak yapışık sıvıyı yıkamak ister gibi. Sonra sesim titreyerek sordum. Neden? İntihar etti demesini bekliyordum. 10 yaşındaki oğlunun ölümünü bir türlü kabul edemeyen, sürekli sakinleştiricilerle yaşayan, kederli bir kadına en yakışan ölüm intihardı çünkü. Bari de tatildeyken zehirlendi, kurtaramadık. Aman Allah'ım başın sağ olsun Derya. Çok ama çok üzüldüm. Babam perişan olmuştur. O iyi mi bari? İyi olabileceği kadar. Sen babanı bırakmasaydın keşke, yanında kalsaydın. Biz beraberiz babamla. Ben birkaç aya kadar ayrı eve çıkacağım ama annemi kaybettiğimizden beri birlikte yaşıyoruz. O, ben ve David. David sevgilisi olmalıydı. Boru'yu çabuk unutmuştu anlaşılan. Ne demişler? Bu dünyada vay gidene. Derya, inan bana annenin vefatını hiç duymadım. Yoksa mutlaka arardım. Ben de bir yıldır yurt dışında kaldım. Kardeşim kanser yakalandı. Miami'de oturan mı? Başka kardeşim yok zaten. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olmadı maalesef. Ben de kardeşimi kaybettim. Yüzüne bir gölge düştü. Bir an düşündü ve Handan abla gelin isterseniz şurada oturup birer çay içelim. Belki birbirimize anlatacak çok şeyimiz vardır dedi. Artık dükkan sahibi olduğunu anladığım hanım yanımıza geldi yine. Söylediğiniz kitabı getirdim Derya Hanım dedi. Zor oldu ama sırf mimari kitaplarla ilgilenen bir dostum vardı İzmir'de. Kitap burada yani. Teşekkürler. Biz de eski dostuz Handan Hanım'la. Böyle karşılaşınca bunca zaman şurada oturacağız biraz. Çayımızı içince uğrarım, alırım dedi Derya. Zorlukla kalktım kolin üzerinden. Dükkanın hemen önündeki kafenin masalarından birine Derya'nın koluna gir tutunarak yürüdüm. Karşıma oturdu. Poşetlerini boş iskemleye bıraktı. Mimar olmaya mı karar verdin diye sordum. Kitaplar nişanlım için. Mimar olan o. Aa, nişanlandı mı? Ne güzel. Evet, evlenmek için evimizin inşaatının bitmesini bekliyoruz. Nerede eviniz? İstanbul'da mı, Londra'da mı? Yok, buralarda. Babama yakın. Babam buraya mı taşındı? Artık burada yaşıyor. Aa, öyle mi? Ne zamandır? 3 yıldan beri. David de kabul etti demek burada yaşamayı. Evet. Zor olmuştur büyük şehirden sonra. Hiç şikayetçi değil. Müşteri bulabilecek mi burada? İş yapabilecek mi? Dil sorunu falan. Anlamadım dedi Derya. Nişanlı mimarlık yaparken yani. Adı David demiştin değil mi? David nişanlım değil. Sen babam ve David'le birlikte yaşıyoruz deyince öyle zannettim. David kim peki? David annemin kocasıydı. Kocası mı? Neden söylüyorsun Derya? Annen yeniden mi evlendi? Babandan boşandı mı? Evet. Neden? Anne babama bir başkasına aşık olduğunu öğrenince boşadı onu. Kıpkırmızı oldum. Derya bana mı imada bulunuyordu acaba? Şimdi ben Ayşe'mi karısıyla yapmamış olduğum çirkin yüzleşmeyi kızıyla mı yapacaktım? İş işten geçtikten sonra. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki sesi kulağıma geliyordu. Annen her duyduğuna inanmasaydı keşke. Dedikoducu insanlar abartırlar diye bildim. Yok, abart değildi. Düpedüz aşıktı. Babam da hikaye etmedi zaten. Aşkına sahip çıktı. O da mı evlendi yoksa? Onun evlenmesi mümkün olamazdı. Çünkü ülkemizde otur evlilikler henüz yasak. Sevdiği kadın evli mi? Sevdiği kişi bir erkekti. Öldü. Doğru duymadığımı düşündüm. Aklım defnedeyken söylenenlerle odaklanamıyordum ya. Böyle oluyor işte. Niye desen? Babam dedim. Bir erkeği sevdi. Bir şey söylemek istedim ama ağzımdan ses çıkmadı. Çıkamadı. Yüzümde nasıl bir ifade vardı gerçekten bilmiyordum ama içine bir ateş yapmıştı birden. Sanki dumanı boğazıma doğru çıkıyordu. Sayfa sonu 245.